Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erich Maria Remarque. 20. ayrım. Kern korkusunun bundan ötürü olmadığını ve sadece kendin zürhe varmadan kızın yakalanacağından korktuğunu söylemek istedi ama sonsuz bir hüzünle gölgelenmiş bu Rus kadının yüzüne şöyle bir bakınca fikrinden vazgeçti. Bu yüzle kıyaslanmamalı. Her şey küçük ve değersizdi. Fakat kadın bir şeyler sezmiş gibiydi. Pek kötü değil dedi. Hatta ötekisi hayatta olduğu müddetçe hiç de kötü değil. 2 gün sonra bir ikindi üzeriydi. Nişan barakasına doğru birkaç kişi yaklaştı. Lilo bir sürü delikanlı ile meşgul olduğu için bu yeniler Kern'e gittiler. Kern doldurduğu tüfeği ilkine uzattı. Adamlar bir iki defa şangırtı ile aşağı düşen heykellere ve küçük bir fıskiyenin parıltılarında zıp zıp zıplayan incecik camdan yuvarlaklara nişan aldılar. Bunun üzerine mükafat listesi yazılı tahtayı gözden geçirdiler ve kazançları işaret etmek için nişan tahtasını istediler. İlk ikisi 34 ve 44 sayı kaydettiler ve bezden bir ayı ile gümüş kaplama bir sigara kutusu kazandılar. Dimdik saçlı, sık, kumral bıyıklı ve tıknazca bir adam olan üçüncüsü uzun uzadıya ve ihtimamla nişan aldıktan sonra 48 halkayı buldu ve dostlarının gürültülü alkışları ile karşılandı. Lilo onlardan tarafa doğru şöyle bir baktı. Adam 5 atış daha dedi ve şapkasını geriye itti. Aynı silahı isterim. Kern silahı doldurdu. Adam 3 atışta 36 sayı yaptı. Her defasında tam 12. Kern, Pozlokların babadan oğula kalma aile mirası olan şu gümüş kaplamalı yemişliğin tehlikeye girdiğini anladı. Bunun üzerine direktör Bay Pozdok'un şu mahut uğur getiren fişeklerinden doldurdu ve adam ancak 6 yapabildi. Adam hey diyerek silahı bir kenara bıraktı. Muhakkak bir şey var. Ben gayet mükemmel hareket ettim. Kern belki de biraz eliniz titremiştir dedi. Silah hep aynı. Adam büsbütün kızdırılmış bir tavırla. Benim elim titremez dedi. Eski bir polisin eli falan titremez. Ben atışı yaparken isabet ettireceğim noktayı da bilirim. Bu cevap karşısında Kern titredi. Bir polis, hatta sivil elbiseli de olsa delikanlının sinirini bozuyordu. Adam gözlerini Kern'e dikmişti, tehdit eder bir tavırla. Muhakkak bir dalavera var dedi. Fakat ben sana... Kern hiçbir cevap vermedi ve dolu silahı adama uzattı. Bu defa dalaveresiz bir fişek sürmüştü. Polis nişan almaya başlamadan önce silaha şöyle bir daha baktı. Tekrar 12'ye vurmuştu. Silahı bıraktı. Nasılmış? Kern olur ha dedi. Olur ama hayır bayım böyle şey olmaz. 4 defa 12'ye vurayım da bir tanesi 6'ya rastlasın. Nasıl? Buna kendiniz de inanmıyorsunuz değil mi? Kern susuyordu. Adam kıpkırmızı yüzünü Kern'e yaklaştırdı. Hem ben sizi bir yerden tanıyorum da galiba. Arkadaşları adamın lafını kestiler. Gürültü patırtı yapıyor ve bedavadan bir atış istiyorlardı. Bu altılığı saymayız diye bağırıyorlardı. Fişeklerde bir dalavere yaptınız. Lilo yanlarına gelmişti. Ne oluyor diye sordu. Yardımda bulunabilir miyim? Delikanlı burada pek yenidir de. Ötekiler kadını ikna için bir sürü laf ediyordular. Fakat polis hiç ağzını açmıyordu. Durmadan Kern'e bakıyor ve kafasını işletiyordu. Delikanlı hiçbir şey belli etmemiş olmak için herifin bakışlarına katlanıyordu. Devamlı bir huzursuzluk içinde geçmekte olan hayatının bütün bilgilerini hatırlamıştı. İsteksiz bir tavırla direktörle görüşeceğim dedi. Ben bu işlerin içinden çıkamayacağım. Polise cabadan bir atış teklif etmek aklına geldi. Fakat karısının aile yadigarı elden gidecek olursa Pozlok'un kıyametleri koparacağı da gözünün önüne geldi. Ağır ağır bir sigara çıkarıp yaktı. Elleri titrememesi için müthiş kendini zorluyordu. Bundan sonra arkasını döndü ve Lilo'nun karşısındaki yerine geçti. Lilo Kern'in yerinde kalmıştı. Bir uzlaşma teklifi yaptı. Buna nazaran polis 5 atış daha yapabilirdi. Tabii cabadan. Ötekiler yanaşmadılar. Lilo karşıdaki Kern'e şöyle bir baktı ve delikanlının sararmış olduğunu görerek meselenin Pozlok'un hileli fişeklerinden çıkan bir tartışmadan daha mühim olması lazım geldiğini fark etti. Hemen gülümseyerek polisin karşısındaki masaya oturdu ve sizin gibi mükemmel bir erkek ikinci bir defa daha da pekala isabet ettirebilir dedi. Haydi gelin de bir deneyin bakalım. Şerefe tam 5 cabadan atış. Polis koltukları kabarmış bir tavırla başını uzattı. Lilo ensiz elini polisin kırmızı kıllı ve kuvvetli eline dokundurarak böyle bir elin sahibi korku falan tanımaz dedi. Polis biz korku falan bilmeyiz dedikten sonra göğüs doğrultusu takır takır güldü. Hem böylesi daha enfes olurdu. Lilo adama hayran hayran bakarak ben de aynı şeyi düşünmüştüm dedi ve tüfeği ona doğru uzattı. Polis tüfeği aldı, ihtimamla nişanladı ve tetiği çekti. 12'ye rastlamıştı. Memnun memnun Lilo'ya baktı. Kadın gülümsedi ve tüfeği tekrar doldurdu. Polis tam 58 halka düşürdü. Lilo'nun memnunluktan ağzı kulaklarına varıyordu. Senelerden beri sizin kadar mükemmel bir nişancı buralarda görünmemişti diye bu sevincini açıkladı. Karınız haklı olarak hiçbir şeyden korkmaz. Evli değilim ki. Lilo adamın gözlerinin ta içine baktı ve eğer istemiş olsaydınız dedi. Polis yüzünü kırıştırdı. Arkadaşları gürültü patırtı yapıyordular. Lilo da nişandan kazandığı piknik sepetini getirmeye gitti. Polis bıyığını okşadı ve buz gibi bakışlarını Kern'den ayırmadan birdenbire ''Sizin icabınıza da bakacağım.'' dedi. ''Üniformayla tekrar gelirim.'' Bu sözden sonra sırıtarak sepeti aldı ve dostlarıyla beraber uzaklaştı. Lilo hemen ''Sizi tanıdı mı?'' diye sordu. ''Bilmem, zannetmiyorum. Ben onu ilk defa görüyorum. Fakat o beni bir yerde görmüş olabilir. Şimdilik buradan uzaklaşmanız iyi olacak. Sizi tekrar görmemesi daha uygun. Vaziyeti Steiner'e söyleyin.'' Polis aynı gün tekrar gelmedi. Fakat Kern daha o akşam yola çıkmaya karar verdi. Steiner'e ''Gitmem lazım.'' dedi. ''Yoksa öyle hissediyorum ki bir şeyler gelecek başıma.'' Buraya geleli 2 gün oldu. Kendime geldiğimi sanıyorum. Sen de aynı fikirde değil misin? Steiner başıyla tasdik etti. Haydi yolun açık olsun bebeğim. Birkaç haftaya kadar ben de buralardan yollanmak niyetindeyim. Benim pasaport buradan başka her yerde daha muteber. Avusturya gittikçe daha tehlikeli oluyor. Son günlerde buna dair pek çok şeyler duydum. Haydi yürü, Pozlok'a gidelim. Direktör Pozlok piknik sepetinin akıbetinden dolayı müthiş kızmıştı. Delikanlı diye gürledi. Toptan fiyatla alındığı takdirde tam 30 şilin eder. Beni mahvedeceksiniz. Steiner oğlan gidiyor diye vaziyeti izah etti ve sözünü eğer bu çok zaruri müdafaa tedbirini almasaydı sizin aile yadigarı çoktan uçup gitmişti diye bağladı. Pozlok bir an korktuktan sonra nihayet memnun bir tavırla öyleyse başka dedi iyi yaptınız ve Kern'e alacağını ödedikten sonra onun nişan barakasına kadar götürdü. Delikanlı yeryüzündeki insanlara muhabbet besleyen son iyi yürekli yaratılığı yani Leopold Pozlok'u yakından tanımanızı isterim. Şu gördüklerinizin içinden kendinize bir şeyler seçin. Hatıra olarak, tabii satmak için. Aklı başında birisi hiçbir hatırayı alıkoymaz. Hayatın tadını kaçırmaktan başka bir işe yaramazlar da. Hem siz birazcık da satıcılıkla geçineceksiniz değil mi? Aramızda kalsın tabii. Pozlok seyreyle dünyayı panoraması istikametinde gözden kayboldu. Steiner, haydi işine bak dedi. Hırdavat her vakit ele geçer. Sen küçük ve hafif şeyler almaya bak. Pozlok, caymadan elin çabuk tut. Fakat Pozlok caymadı. Tersine Kern'in ayırdığı sigara tablası, tarak ve zar gibi şeylere ilave olarak bronzdan 3 çıplak, İlah heykelin de kendiliğinden verdi. Küçük şehirlerde size mühim başarı sağlar bunlar diye izah ettikten sonra alaylı alaylı güldü ve burnundan takma gözlüğünü tuttu. Küçük şehrin insanı şu mahut cinsi heyecanı iyi tanır. Şüphesiz ben genel evi falan olmayan küçük şehri kastediyorum ve haydi bakalım Kern kadere rıza. Ben şimdi eğlence yerlerinden alınan verginin yüksek konulu bir konferansa gitmek mecburiyetindeyim. Eğlence vergisi nasıl tam asrımıza uygun bir isim değil mi? Bu iş için bir mükafat konulacak yerde. Steiner kederli olmakta haklısın dedi. Eski Yunan'ın kahramanları bizim bugünkü hassas bir çılgın kadınımızdan daha çok ağlarlardı. Onlar kederi içlerine atmamak gerektiğini biliyordular. Bizim idealimiz ise bir heykelin hareketsiz cesurluğundan farksız. Kederli ol ki ondan çabuk kurtulasın. Lilo, mahzunluk bazen insanın elde edebileceği son mutluluktur dedi ve Kern'e bir tabak dolusu salçalı borç çorbası uzattı. Steiner gülümsedi ve kadının saçlarını okşadı. Benim küçük kozmopolitim, şu anda senin için en son mutluluk iyi bir yemektir. Eski bir askerin bilgisi, senin de bir asker olduğunu hatırdan çıkarma. Daha doğrusu bir öncü, bir keşif müfrezesisin. Dünya hemşehriliğinin bir istihkam eri. Uçak ile bir günde 10 devletin gümrük sınırları üzerinde uçtuğun zaman şu manzarayı göreceksin. Her birinin ötekine ihtiyacı vardır ve hepsi de demir ve barut ile boğazlarına kadar silahlanmış birbirlerine karşı hazırlanıyorlar. Bu böyle sökmez. Sen ilk Avrupalılardan birisin. Bunu unutma ve bununla övün. Kern gülümsedi. Bunların hepsi güzel şeyler. Bununla ben de övünüyorum. Fakat bu akşam yalnız kalınca ne yapacağım? Kern gece treniyle Viyana'dan ayrıldı. En ucuz trenin en ucuz mevkii ile ve hayli dolaşarak Innsbruck'a vardı. Buradan sonraki yoluna yaya devam etti ve onu yanına alacak bir otomobil kollamaya başladı. Akşamüstü bir misafirhaneye uğradı ve doyurucu olduğu nispette ucuz bir porsiyon patates kızartması yedi. Gece de bir samanlıkta uyudu. Bu işi yaparken mahpusta rastladığı hırsızın öğretmiş olduğu usulden faydalandı. Yattığı yer çok mükemmeldi. Ertesi sabah onu Landek'e kadar götüren bir otomobil buldu. Otomobilin sahibi direktör Pozdok'un hediye ettiği ilahilerden birini 5 şiline satın aldı. Akşam üzeri yağmur başladı. Kern küçük bir misafirhanede kaldı ve birkaç odun kesici ile tarok oynadı. Bu işte 3 şilin kaybetti. Fakat sonra yatmak için de 2 şilin verince büsbütün canı sıkıldı ve böylece uyudu. Ertesi sabah tekrar yola devam etti. Bir otomobili durdurdu. Fakat arabanın sahibi yanına almak için ondan 5 şilin istedi. Otomobil 5000 şilin değerinde bulunan bir Austro Daimler'di. Kern kabul etmedi. Daha sonra bir köylü onu arabasına aldı ve kocaman bir dilim tereyağlı ekmek de hediye etti. Akşam tekrar samanlıkta uyudu. Yağmur yağıyordu. Kern bu biteviye şırıltıya uzun zaman kulak kabarttı ve ıslak samanın insanı heyecanlandıran mayhoş kokusunu kokladı. Ertesi gün Alberg geçidini tırmanıp geçti. Tam yukarıya varıp da bir jandarma tarafından yakalandığı sırada çok yorgundu. Ama buna rağmen bisikletli jandarmanın yanında yürüyerek ta Sen Anton'a kadar olan yolu geri dönmeye mecbur kaldı. Burada bir gece alıkoydular. Bir dakika bile gözüne uyku girmedi. Çünkü Viyana'dan geldiğini anlayarak hüküm giymesi için tekrar oraya gönderilmesinden korkuyordu. Fakat Kern'in sadece sınırı geçmekte olduğuna inanarak ertesi sabah serbest bıraktılar. Bu defa Kern, jandarma tarafından yakalanmasına sebep olduğunu düşünerek valizini Feldkirch'e kadar trene verdi. Bir gün sonra Kern de Feldkirch'e vardı. Valizini aldı ve geceyi bekledi. Sonra soyundu ve Ren nehrini geçmeye başladı. Valizini ve elbiselerini elleri ile başının üstünde tutuyordu. Artık İsviçre'deydi, hep yürüdü. Bundan sonra valizini trene verdi ve kendini Zürih'e kadar beraber olacak bir otomobili bulmakta güçlük çekmedi. Kern merkez garına vardığı zaman ikindi üzeriydi. Valizini emanetçiye bıraktı, rutun adresini biliyordu fakat gündüzün oraya gitmek istemiyordu. Bir müddet istasyonda kaldıktan sonra civardaki Yahudi dükkanlarından Mültecilere Yardım Komitesi'nin bulunduğu yeri soruşturdu. Aradığı adresi bir çorapçı mağazasından öğrenerek oraya gitti. Onu genç bir adam karşıladı. Kern sınırı dün geçmiş bulunduğunu anlattı. Genç adam serbest mi geçtiniz diye sordu. Hayır, evrakınız var mı? Kern adama hayretle baktı. Eğer evrakım olsaydı burada ne işim vardı? Yahudi misiniz? Hayır, yarı Yahudi. Dininiz Hristiyan. Demek Hristiyansınız. O halde size pek az yardımda bulunabiliriz. İmkanlarımız pek dar ve bir dini teşekkül olduğumuz için her şeyden evvel siz de hak vereceksiniz. kendi dinimizden bulunan Yahudilere yardım ediyoruz. Kern, anlıyorum dedi. Babam Yahudi olduğu için Almanya'dan kaçtım. Siz ise burada bana anam Hristiyan olduğu için yardım edemeyeceğinizi söylüyorsunuz. Gülünç dünya. Genç adam omuzlarını silkti. Çok üzgünüm. Fakat bu işler için elimizde sadece şunun bunun verdiği özel bağışlar var. Kern, hiç olmazsa diye sordu. Kendimi bildirmeden birkaç gün nerede kalabileceğimi de söylemez misiniz? Maalesef hayır. Bu işi hem yapamam hem de müsaade yok. Kayıtlar çok sıkı ve biz bunlara harfi harfine uymak zorundayız. Polise gidip bir ikamet müsaadesi istemelisiniz. Kern öyle dedi. Bu işte ihtisasım vardır. Genç adam ona baktı. Rica ederim hele birazcık bekleyin ve arka kısımdaki bir yazıhaneye gidip hemen döndü. Müstesna olarak size 20 franklık bir yardım yapabileceğiz. Maalesef bundan fazlasını yapmamıza imkan yok. Çok çok teşekkür ederim. Bu kadar fazlasını beklememiştim bile. Kern parayı büyük bir ihtimamla katladı ve para çantasına soktu. Şu anda sahip olduğu tek İsviçre parasıydı. Sokağa çıkınca bir durdu. Nereye gideceğini kestiremiyordu. Arkasından birisi, "Biraz bakar mısın Bay Kern?" diye biraz alayla seslendi. Kern arkasına döndü ve oldukça şık giymiş olan, aşağı yukarı kendi yaşında bir gençle karşılaştı. Delikanlı gülümsüyordu. "Korkmayın, ben de oradaydım." Bunu söylerken de Yahudi cemaati merkezinin kapısını işaret ediyordu. "Zürih'e ilk gelişiniz değil mi?" Kern ona bir an emniyetsizlikle baktıktan sonra "Evet" dedi. "Hatta İsviçre'ye de ilk gelişim. Ben de böyle düşünmüştüm. Affedersiniz ama size bir şey söyleyeyim mi? Demin beceriksizlik ettiniz. Hristiyan olduğunuzu söylemekliğinize hiç de lüzum yoktu. Neyse ki buna rağmen yine yardım gördünüz. Eğer isterseniz size bazı izahatlar verebilirim. İsmim Binder'dir. Haydi beraber kahve içelim mi?" "Evet, memnunlukla. Buralarda bir mülteciler kahvesi veya buna benzer bir şey bulunur mu?" "Bir sürü, fakat en iyisi biz Grave kahvesine gideriz. Hem buraya çok uzak değildir hem de polis daha pek iyi bilinmiyor. Hiç olmazsa şimdiye kadar vaka falan olmadı." Grave kahvesine gittiler. Bir yumurtanın ötekine benzediği kadar burası da Viyana'daki Siper kahvesinin tıpkısıydı. Binder, "Nereden geliyorsunuz?" diye sordu. "Viyana'dan." "Öyleyse bazı şeyler öğrenmeniz lazım. Beni dinleyin. Şüphesiz polisten kısa bir ikamet müsaadesi almanız kabil. Fakat pek tabidir ki sadece birkaç günlük. Ondan sonra İsviçre'yi terk etmek lazım. Evrakınız olmadan bu müsaadeyi koparmak hususundaki talihiniz şu anda %2 bile değil. Derhal sınır dışına çıkarılmanız ihtimali ise aşağı yukarı %98'dir. Bu tehlikeyi göze almak ister misiniz?" "Hiçbir zaman." "Çok doğru. Hem bu takdirde bundan başka da 1 sene, 3 sene, 5 sene veya daha fazla müddet için İsviçre'ye bir daha girmekten de derhal men edileceksiniz. Duruma göre eğer ele geçerseniz de hapishane." Kern, "Bu ciheti biliyorum" dedi. "Her yerde olduğu gibi. Âlâ, kaçak olarak kalabildiğiniz müddetçe bu tehlikeleri önlemiş oluyorsunuz. Tabidir ki ilk defa ele geçinceye kadar en akıllıcı olan ve en iyi netice veren hareket tarzı da budur." Kern başıyla tasdik etti. "Peki iş imkanları nasıl?" Binder güldü. "İmkan ve ihtimali yok. İsviçre küçücük bir memleket. Zaten kendi işsizleri de hadden fazla. Demek hep aynı şey. Müsaadeli veya müsaade siz açlıktan ölmek yahut da nizamlara toslamak." Binder, "Tas tamam böyle" diye hemencecik cevap verdi. "Şimdi gelelim mıntıka meselesine. Zürih çok sıcaktır. Yani polis durmadan araştırır. Hem de sivil polis olduğu için daha fena. Burada ancak profesyoneller tutunabilirler. Amatörler için kabil değil. Şu anda Fransız İsviçresi iyidir. Bilhassa Cenevre. Hükümet sosyalisttir de. Tesisin de fena değil ama şehirleri pek küçüktür. Siz nasıl çalışırsınız? Perdahlı mı yoksa perdahsız mı? Bu da ne demek? Bunun manası sadece yardım koparmaya mı çabalarsınız? Yoksa bir iş yapmakla beraber yanınızdaki öteberiden de satmaya mı çalışırsınız? Biraz satış yapmak niyetindeyim. Tehlikeli. Bir iş tutuyorlar. Cezası iki misli. Müsaadesiz ikamet ve müsaadesiz iş. Hele ihbar edilecek olursanız. İhbar mı? Bu işlerde ihtisas iddiası bulunduğu belli olan Binder, karşısındakinin malumatını arttırmaya çalışan sabırlı bir tavırla, "Azizim," dedi, "ben bir defa sizin franklarınızdan çok milyonları olan bir Yahudi tarafından ihbar edildim. Herif Basel'e kadar bir tren bileti alabilecek bir para istediğim için öfkelenmişti. İşte böyle. Eğer bir şey satarsanız ufak tefek şeyler olsun. Kurşun kalemi, kundura bağları, düğme veya lastik, diş fırçası veya bu gibi şeyler. Yanınıza sakın bir valiz, bir sandık, hatta bir evrak çantası bile almayın. Çünkü evrak çantası yüzünden bile enselenenler oldu. Hepsinin iyisi bunları ceplerinizde taşımak. Hem bu tarz sonbaharda kolaydır. Çünkü şu sırada pekala bir pardösü giyebilirsiniz. Neler satıyorsunuz? Sabun, esans, tuvalet suyu, taraklar, çengelli iğneler ve böyle şeyler." 20. ayrımın sonu, sayfa 194. Devamı 21. ayrımda.